Ayrım 17.
Sayfa 173. Konfederasyona yardım etmek için gece gündüz çalışan Alan, Scarlett'in Charleston'dan zayıf, solgun ve daha da hırçın döndüğünü görünce çok üzüldü. Kalp ağrılarının ne demek olduğunu eskiden kendisi de öğrenmişti. Bunun için kızının derdine çare bulmaya çalıştı. Charleston halası Miss Pettipet Hamilton, Alan'a mektuplar göndermiş ve Scarlett'i Atlanta'ya göndermesine izin vermesini istemişti. Alan ilk kez bu davetle ciddi biçimde ilgilendi. Pettipet'in yazdığına göre Melanie ile kendisi büyük bir evde yalnız başlarına oturuyorlardı. Charles'ın ölümünden sonra da tamamen başlarında bir erkek kalmamıştı. Pettipet mektubunda şöyle diyordu. ''Kardeşim Henry var ama o bizimle oturmuyor. Belki Scarlett size Henry'den söz etmiştir. Nezaket kuralları daha fazla yazmamı engelliyor. Scarlett gelecek olursa ben ve Melanie kendimizi huzur içinde hissedeceğiz. Siz de takdir edersiniz ki üç kadın, iki kadından daha fazla bir değer ifade eder.'' Burada Melanie'nin hastanelerdeki yaralıları tedavi ederken acılarını unuttuğu gibi sevgili Scarlett'imiz de huzur bulabilir. Zaten Melanie ile ben küçük yavruyu çok özledik. Onu göreceğimiz geldi. Bavullarına yeniden yasa elbiseleri dolduran Scarlett, Wade Hampton ve süt ninesiyle birlikte Atlanta'ya gitti. Alan ve Dad'ı uzun uzun öğütler vererek kafasını şişirdiler. Gerald da ona Birleşik Devletler'in bastıkları paralardan $100 cep harçlığı verdi. Scarlett Atlanta'ya pek gitmek istememişti. Ona göre Pitty hala ihtiyar kadınların en aptalıydı. Ayrıca Ashley'nin karısı ile de aynı çatı altında oturmak ona iğrenç geliyordu. Gerçi kontlukta da ona hayatı zehir eden birçok anı vardı. Bu nedenle bu geziye razı oldu. İkinci bölüm 1. 1862 yılının bu Mayıs sabahında tren kuzeye doğru yol alırken Scarlett kendi kendine Atlanta'nın Charleston ve Savannah'a kadar can sıkıcı olmayabileceğini söylüyordu. Miss Pettipet'e ve Melanie'ye karşı duyduğu nefrete rağmen kıştan beri savaşın ilanından önce gitmediği bu kenti merak ediyordu. Atlanta onu herhangi bir kentten daha fazla ilgilendirmişti çünkü henüz çocukken Gerald ona Atlanta ile yaşıt olduklarını söylemişti. Büyüdüğü zaman ise babasının öykülerine renk katmak için gerçeği biraz değiştirdiğini anlamıştı. Çünkü Atlanta 19 yıl daha büyüktü. Buna rağmen bu kent öteki kentlere oranla ona daha fazla harikalarla dolu bir gençliği anımsatabiliyordu. Savannah ve Charleston saygıyla karşılanacak bir yaştaydılar. Biri kuruluşun ikinci yüzyılını doldurmakta, öteki de üçüncü yüzyılına basmak üzereydi. Scarlett daima onları güneş altında yelpazelenen iki büyük anne gibi görmüştü. Atlanta ise onun nesline aitti. Bu kentte gençliğin gamsızlığı vardı. Gerald'ın anlattığı öykü onun ve Atlanta'nın aynı günde vaftiz edilmeleriyle ilgiliydi. Kente ilk önce Terminus, sonra da Martaville ve nihayet Scarlett'in doğduğu günde Scarlett adını vermişlerdi. Gerald yerleşmek üzere Kuzey Georgia'ya gittiği zaman Atlanta'dan henüz eser yoktu. Kentin kurulduğu yerde bir köy bile bulunmuyordu. Üstelik sahra uçsuz bucaksız biçimde uzanıyordu. Ertesi yıl, yani 1836'da devlet, Cherokee'ler tarafından kısa bir süre önce terk edilen topraklarda kuzeybatı yönünde bir demiryolu hattının yapımına izin vermişti. Bu demiryolunun Tennessee'ye ve batı bölgelerine doğru uzanacağı her ne kadar kesin bir şekilde biliniyorsa da onun hareket noktası belli değildi. Bir yıl sonra bir mühendis kentin bitim yerini belirlemek için kirli toprağa bir direk çakınca önce Terminus adı altında doğan Atlanta faaliyete geçmiş oldu. O günlerde Kuzey Georgia'da demiryolu diye bir şey yoktu ve öteki bölgelerde de pek az vardı. Gerald, Alan ile evlenmeden önce tarlanın 25 mil ötesinde bulunan bu küçücük yerleşim bölgesi zamanla gelişip köy oldu ve demiryolu kuzeye doğru devam etti. Daha sonra da gerçek bir demiryolu dönemi başladı. İkinci bir hat Augusta kentinden başlayıp batıya doğru uzandı ve yeni Tennessee hattı ile birleşti. Eski Savannah kentinden Macon'a kadar Georgia'nın tam ortasından geçen bir üçüncü hat daha yapıldı. Bu demiryolu hattı Gerald'ın memleketinden geçerek Atlanta'ya kadar uzanıyor ve Savannah limanına bir geçit verebilmek için batıya kadar kol salıyordu. Sonunda demir yolu hatlarının birleştiği bir yer haline gelen genç Atlanta'dan başlayan ve Montgomery ile Mobile'e ulaşan bir dördüncü hat daha yaptılar. Bu demir yolu hattı sayesinde doğan Atlanta, demir yollarının gelişmesi oranında büyüdü. Bu dört demir yolunun bitmesiyle Atlanta, batıya, güneye, sahile, Augusta yoluyla da kuzeye ve doğuya bağlandı. Küçük köy böylece hayata gözlerini açtı. Scarlett 17 yaşlarındaydı. Atlanta'nın da toprağa çakılan bir işaret kazığından sonra büyümesi, 18 bin nüfuslu büyük bir kent olması ve devletin dikkatini üzerinde toplaması için bundan daha uzun bir zamana gerek kalmadı. En eski ve en sakin kentler bile ona kuluçkaya yattığı yumurtadan ördek çıkan tavuk şaşkınlığıyla bakıyorlardı. Bu kent acaba Georgia'nın öteki kentlerinden niye bu kadar farklıydı? Neden bu kadar çabuk gelişmişti? Demir yollarından ve çalışkan bir avuç insandan başka nesi vardı ki? Gerçekten bu kenti kuran ve sırasıyla ona Terminus, Martosville ve Atlanta adını veren insanlar çok çalışkan kişilerdi. Kararlı, yorulmak bilmeyen bu insanlar, Georgia'nın en eski bölgelerinden ve uzak yerlerinden gelmişlerdi. Bu kentin batı çevresinde günden güne büyüdüğünü görerek ve duyarak sevinç ve heyecanla buraya koşmuşlardı. Bu insanlar istasyon civarında kızıl toprak ve çamurlu beş yolun birleştiği bir yerde mağazalar açmışlardı. Evlerini de Whitehall ve Washington caddelerinin çevresine yol boyunca yapmışlardı. Onlar kentleriyle övünüyorlar, günden güne büyümesiyle de gururlanıyorlardı. Kentin gelişmesine yardım ettikleri için göğüsleri kabarıyordu. Öteki kentlerin halkı Atlanta hakkında istediklerini düşünebilirlerdi. Ne düşünürlerse düşünsünler, Atlanta'nın umurunda değildi. Scarlett, Atlanta'yı, Savannah'ın, Augusta'nın ve Macon'ın onu kıskandıkları ve suçladıkları sebeplerden dolayı daha çok sevmişti. Fırtına kudurmuş gibi esiyordu. Gece boyunca da yağmur yağmıştı. Scarlett, Atlanta'ya geldiği sırada sıcak bir güneş vardı ve kızıl dereler haline gelen eğri büğrü yollar kurumaya başlamıştı. İstasyonun yanındaki Dolmaset'teki arazi öyle eşilmiş ve karmakarışık bir hal almıştı ki bir domuz eşintisinden farksızdı. Orada burada arabalar dingillerine kadar çamura saplanmışlardı. Sayısız at arabası trene eşya taşıyordu. Yükünü boşaltan arabalara yaralılar bindiriliyordu. Tekerlekler yolda yeni izler açıyor, çamura saplanıyor ve tekrar hareket ediyorlardı. Arabacılar küfürü basıyor, katırlar batağın içinden kurtulmaya çalışıyordu. Çamur her yana sıçrıyordu. Yaz elbisesiyle daha da güzelleşen Scarlett'in krep vuali altında yüzü solgundu. Vagonun son basamağına bastı. Katırların kokusuna, elbisesinin altını kirletecek çamura aldırmadan binlerce arabanın, Lando'nun ve Phaeton'un arasında Miss Pity Pity aradı. Çevrede etli ve kırmızı yüzlü bir hanımdan iz yoktu. Kaygısı giderek artan Scarlett, yeniden çevreyi araştıracağı sırada, favorileri kırçıllaşmaya başlayan ihtiyar bir zenci, çamurlara bata çıka geldi. Soylu bir hareketle şapkası elinde ona doğru yürüdü. ''Mrs. Scarlett siz misiniz? Bendeniz Miss Pity'nin arabacısı Peter'ım.'' dedi. Sonra sert bir sesle de ''Sakın inmeyin, her yer çamur içinde.'' diye uyardı. Scarlett ise eteğini toplamaya çalışıyordu. ''Sizin de Miss Pity'den farkınız yok, o yamandır. Ayaklarını ıslatmak konusunda bir çocuk gibi davranır. Gelin sizi kollarıma alayım efendim.'' Scarlett'i bir kuş gibi kollarının arasına aldı. Sonra bebekle birlikte vagonun sahanlığında duran Prissy'yi görerek durakladı. ''Çocuğunuzun dadısı mı efendim? Siz Mr. Charles'ın çocuğuna bakacak, daha doğrusu anne olacak kadar büyük değilsiniz. Zaman ne gösterecek? Beni izleyin ve sakın çocuğu yere bırakmayın.'' Scarlett, deneyimli ve mert zencinin verdiği kararları ve uyarıları alçak gönüllülükle karşıladı. Küçük kafile çamurlara bata çıka yürümeye başladı. Arkadan gelen Prissy arayı kapatmaya çalışıyor ve durmadan homurdanıyordu. Arabaya gelmeden önce Scarlett, Charles'ın Peter amca hakkında söylediği şu sözleri anımsadı. Babasıyla birlikte Meksika Savaşı'na katılmıştı. Babası yaralanınca onu tedavi etmişti. Daha doğrusu hayatını kurtarmıştı. Peter amca beni ve Melanie'yi bizzat yetiştirdi, büyüttü. Çünkü anne ve babamız öldükleri zaman henüz pek gençtik. Tam bu sırada da Pity halanın kardeşi Henry amcayla arası açılmış ve oturmaya bize gelmişti. Dünyada onun kadar beceriksiz bir kişi yoktu. Yaşı hayli ilerlemiş ama bir çocuktan farksızdı. Ancak kibardı. Zaten Peter amca da ona çocuk gözüyle bakardı. Hayatı biraz tehlikede olsa kendi başına bir karar alamazdı. Bu nedenle onun yerine Peter karar verirdi. 15 yaşıma bastığım zaman bana daha çok cep harçlığı verilmesi ve lisans eğitimimi Harvard'da yapmam için ısrar eden de o idi. Oysa Henry amca üniversiteye devam etmemi istiyordu. Melly'nin artık olgun bir kız olduğunu, saçlarına biraz çeki düzen verebileceğini söyleyen de yine Peter amca olmuştu. Pity halayı ziyaretlere giderken havanın soğuk ve nemli olduğunu ve bir şal alması gerektiğini söyleyen de yine o idi. Ben hayatımda böyle zeki, böyle sadık, esmer derili bir adam görmedim. İç sıkan bir şey varsa o da onun üçümüzü her bakımdan yönetmesi ve bu durumu bilmesiydi. Peter arabaya atladı, yerine oturdu. Kamçısını eline aldı ve Charles'ın sözlerini doğrularcasına ''Miss Pity sizi karşılamaya gelemediğine çok üzüldü. Aklınıza bir şey gelir diye ödü patladı. Ama ben ona ve Mrs. Melanie'ye çamur içinde kalacaklarını ve değerli elbiselerini berbat edeceklerini söyledim. Ayrıca bütün kabahati üzerime aldım. Mrs. Scarlett şu çocuğu kucağınıza alsanız daha iyi olacak. Çünkü şu Arap yavrusu onu neredeyse düşürecek.'' Scarlett Prissy'ye baktı ve içini çekti. Gerçekten Prissy istenildiği gibi bir çocuk dadısı değildi. Yeni terfi edişi onun başını döndürmüştü. Kısa etekliğini ve papatyalarını bir yana atmış ve sırtına birden uzun roplar geçirmiş, kolalı yakalar takmıştı. Eğer savaşın zorunlulukları Elon'u, Dadı ve Dilsi'den, hatta Rosa'yı ya da Tena'dan ayırmamış olsaydı, o bu değişikliği bu kadar kısa bir sürede elde edemezdi. Prissy 12 meşelerden ve Tara'dan hiç ayrılmamıştı. Eskiden bir milden fazla tutan yola ve tren yolculuğuna bir de mürebbiyelik görevinin sorumluluklarının eklenmesi, onun kara kafatasının içindeki küçük beynine fazla gelmişti. Jonesboro'dan Atlanta'ya kadar süren 20 millik yol boyunca çocukla ilgilenmekten başka bir şey yapmamıştı. Kentin kalabalığı ve bir sürü binanın değişik manzarası Prissy'yi sarhoş etti. Sağa sola bakmaktan, merak ettiği şeyleri parmağıyla göstermekten kendini alamıyordu. Bu durumda çocuğu sarsmaya başlayınca yavrucuk acı acı feryat etmeye başladı. Oysa Scarlett onu dadının iri kollarıyla sallamasını isterdi. Dadının çocuğun sakinleşmesi için ona parmağıyla dokunması yeterli geliyordu. Ne yazık ki dadısı Tara'da kalmıştı. İşte bunun için Scarlett şaşkına dönmüştü. Çocuğu Prissy'nin elinden almak bir yarar sağlamazdı. Çünkü çocuk kendisinin kucağındayken bile avazı çıktığı kadar bağıracaktı. Ayrıca şapkasının kordelelerini çekecek, elbisesini buruşturacaktı. Scarlett işte bu nedenlerden ötürü Peter amcanın sözlerini duymamazlıktan geldi. Öfkeyle kendi kendine düşündü. Belki günün birinde çocuklarla nasıl başa çıkılabileceğini öğreneceğim. Araba sağa sola yalpalıyordu. Peter amca çamura saplanmamak için atları kırbacıyla sürekli uyarıyor ve arabayı büyük bir dikkatle kullanıyordu. Herhalde onları eğlendirmesini kesinlikle öğrenemeyeceğim diye düşündü. Wade'in avazı çıktığı kadar bağırmasından yüzünün mosmor olduğunu görünce Prissy'ye sinirli sinirli seslendi. ''Şuna cebindeki şekerli emziği ver de sussun Allah aşkına. Karnı acıktı ama şimdi bir şey veremem.'' Prissy yola çıkarken dadının verdiği emziği çocuğun ağzına verince feryatları kesildi. Sinirleri yatışan ve yeni bir manzara karşısında dalgınlaşan Scarlett'in içi açılır gibi oldu. Peter amca arabayı hendeklerden kurtarıp ana yola sapınca Scarlett hayretler içinde kaldı. Kent ne çabuk gelişmişti. Son gelişinden bu yana henüz bir yıl geçtiği halde bu küçük Atlanta'nın bu derece değişebileceğini aklı kesmedi. Bir yıl boyunca Scarlett, kendi acılarıyla baş başa kalmış, savaşa ait sorunlar o kadar canını sıkmıştı ki, Atlanta'nın yenileşmesi hakkında bir bilgisi olmamıştı. Barış zamanında bu kenti ticaret merkezi haline getiren bu demir yollarının şimdi birinci derecede stratejik önemi vardı. Kent ve demir yolları, Konfederasyon'un iki ordusu, Virginia ordusu ile Tennessee ve Batı ordusu arasında bağlantıyı sağlıyordu. Atlanta aynı zamanda erzak ve cephane sağlanan kuzeydeki öteki bölgelerle de bir düğüm noktası oluşturuyordu. Bu kent ordunun ihtiyaçlarını karşılayan bir sanayi merkezi, hastane üssü ve erzak ile malzeme ambarı olmuştu. Scarlett o kadar iyi anımsadığı kenti boş yere aradı. O artık çok geride kalmıştı. Kentin manzarası şimdi ona bir gece içinde bir dev kadar irileşen ve hayat taşan bir çocuk hissini veriyordu. Atlanta bir arı kovanına benziyordu. Konfederasyonun yanında üstlendiği rol gereği gece gündüz durmadan çalışıyor, tarım alanı olan bir bölgeyi sanayi bölgesi yapmak için çabalıyordu. Savaştan önce Maryland'in güneyinde çok fazla sayıda dokuma fabrikaları ve tersaneler yoktu. Bu durumdan da Güneyliler çok memnundular. Aralarından devlet adamları, askerler, tarım mühendisleri, doktorlar, avukatlar ve şairler yetişiyordu. Ama makine mühendisleri, hatta makinist bile çıkmıyordu. Şimdi ise Güney limanları Yankee toplarıyla ağzına kadar dolmuştu. Ablukaya rağmen Avrupa'dan gelen savaş malzemesi çok kötüydü. İşte bu nedenle Güneyliler savaş malzemesini her çareye başvurarak imal etmeye çalışıyorlardı. Kuzey dünyanın bütün kaynaklarına ve askerlerine sahipti. Birlik ordusunun saflarını para kokusuna koşup gelen İrlandalılar ve Almanlar kabartıyorlardı. Güney ise kendisinden başka kimseye güvenmiyordu. Atlanta'da makine yapan fabrikalar, savaş ya da başka şeyler için gerekli malzemenin yapımına ait makineleri çok geç teslim ediyordu. Ayrıca Güney'de model olarak seçilecek pek az makine vardı. Bu yüzden bütün dişli ya da dişsiz çark düzenlerini yapmak için ablukaya rağmen İngiltere'den gönderilen planlardan yararlanmak gerekiyordu. Atlanta sokaklarında sayısız yabancı yüzler göze çarpıyordu. Bir yıl öncesine kadar bir batı sözcüğü işitip de hemen kulak kabartmayan bir kimseye rastlanmazken, şimdi ablukayı yararak birlik yanlılarına makine ve savaş malzemesi yapmaya gelen Avrupalıların konuştukları çeşitli dillere hiç kimse aldırmıyordu. Bu Avrupalılar çok becerikli insanlardı doğrusu. Onlar olmasalardı, birlik yanlıları tabanca, tüfek, top ve barut yapmakta çok güçlük çekeceklerdi. Her iki savaş cephesine silah yetiştirmek için kentin çabalayan kalbinin attığı hissediliyordu sanki. 24 saat trenler homurdanarak kenti baştan başa dolaşırdı. Yeni yapılan fabrikalardan beyaz evlerin damlarına günün her saatinde kurum yağıyordu. Geceleri ocaklar yanıyor, bacalar tütüyor, çekiçler inip kalkıyordu. Bir yıl öncesine kadar dümdüz uzanan bu topraklarda şimdi eğer ayakkabı imalathaneleri, tabanca, tüfek, top, tersaneler ile Yankilerin tahrip ettikleri ray ve furgonları yapan dökümhaneler, ayrıca mahmuz, gem, halka, kılıç, çadır yapımına kadar her çeşit sanayi fabrikaları yükseliyordu. Dökümhaneler demirsizlikten şikayete başlamışlardı bile. Çünkü abluka demir getirilmesini engelliyordu. Alabama'da işçilerin cepheye gitmelerinden dolayı üretim çok yavaş gidiyordu. Atlanta'da demir kepenkler, parmaklıklar, heykeller kalmamıştı. Bunlar demir ihtiyacını karşılamak için potalarda eritilmişti. Ana yol ve bu yola açılan sokaklara genel karargahlar kurulmuştu. Daireler, levazım, ulaşım, posta, muharebe ve jandarma subaylarından geçilmiyordu. Şehrin dış bölgelerine hayvan değiştirmek için büyük ahırlar yapılmıştı. Buradaki at ve katırların çevresi duvarlarla çevrilmişti. Birçok hastane vardı. Peter amcanın anlattıklarına göre Atlanta bir yaralılar diyarı olmuştu. Genel hastaneleri, bulaşıcı hastalıkların tedavi edildiği hastaneleri, sağlık ocaklarını saymanın imkanı yoktu. Bunlar tıklım tıklım doluydu. Buna rağmen trenler her gün yeni yaralı ve hastaları getiriyordu. İşte o eski kentten bir iz kalmamıştı. Gün geçtikçe de hızla gelişiyordu. Büyüyen kentte canlılık ve neşe hiç eksik olmuyordu. Tarlaların sakin ve tasasız yaşantısından yeni ayrılan Scarlett, böylesine hızlı bir faaliyet karşısında ne kadar şaşırdı ise o kadar da duygulandı. Kentteki yoğun çalışma ona gerçek bir kırbaç darbesi gibi çarpıyordu. Araba çamurlu yol boyunca ağır ağır ilerliyordu. Scarlett böylece binalarla ve kendisine yabancı gelen insanlarla ilgilenme fırsatı buluyordu. Kaldırımlar çeşitli sınıf ve rütbede subaylarla doluydu. Dar sokaklara çeşit çeşit arabalar sıralanmıştı. Faytonlar, landolar, sağlık arabaları, askeri furgonlar her yerde insanın karşısına çıkıyordu. Bunları kullanan acemi askerler hendek ve çukurlara giren katırlara küfür ediyorlardı. Haki elbiseli emirerleri bir karargâhtan öteki karargâha atlarını dört nala sürerek telgraf ve askeri emirleri götürüp getiriyorlardı. Bunların atlarının ayaklarından çevreye çamur saçılıyordu. İyileşmeye yüz tutmuş olan askerler, iyiliksever iki hanım arasında koltuk değneklerine dayanarak sokaklarda dolaşıyorlardı. Çevrelerdeki tarlalardan yeni askere alınanlara talim yaptırılırken, ciğerleri şişirerek verilen emirler, borazan ve trompet sesleri işitiliyordu. Peter amcanın kısılan sesiyle ve kırbacının ucuyla işaret ettiği yöne bakan Scarlett, ilk kez bir Yankee üniforması gördü. Süngü takmış bir Mango birlik askeri, açık maviler giyinmiş birkaç Yankee askerini esir kamplarına gönderilmek üzere trene bindirmeye götürüyordu. Scarlett pikniğe çıktıkları günden beri ilk kez gerçek bir sevinç duydu. "Oh, anlaşılan burası hoşuma gidecek. Kent o kadar canlı, o kadar heyecan verici ki," diye düşündü. Oysa Atlanta, Scarlett'in istasyondan yaptığı kısa yolculuk sırasında gördüklerinden daha fazla canlıydı. Yeni yeni barlar açılmıştı. Kent ordudan sonra fahişelerle dolmuştu. Kötü yerler gençlerle dolup taşıyordu. Kentin yaşlıları bu durumdan kaygılanıyorlardı. Bütün oteller, pansiyonlar ve özel evler, hastanelerde tedavi gören askerlerin yakınlarıyla dolmuştu. Her hafta toplantı düzenleniyor, balo veriliyordu. Bu eğlencelerde fakirlere ve orduya yardım parası toplanıyordu. Bu arada birçok asker de Atlantalı kızlarla evleniyordu. Evlenen izinli askerler, haki ve altın yaldızlar içinde pırıl pırıl yanan elbiseler, gelinler de ablukaya rağmen Avrupa'dan ithal edilen şık tuvaletler giyerlerdi. Şampanya içilir, sabahlara kadar dans edilir, sonra da gözyaşları arasında vedalaşılırdı. Geceleyin karanlık ağaçlı yollar dans edenlerin gürültüsüyle inlerdi. Piyano seslerinin yükseldiği salonlardan dışarıya taşan soprano seslerine askerlerin şarkıları karışırdı. Borazanlar ateşkesi bildiriyor ve mektubunuz geldi fakat çok geç geldi gibi hazin melodili şarkılar dinleyenleri hem üzer hem hayallere boğardı. Bu şarkılar genç kız ve kadınlar bir yana pek fazla ağlamayan kimselere bile gözyaşı döktürürdü. Scarlett Peter'a durmadan soru üstüne soru soruyordu. O da bilgisini gösterme fırsatı çıkmasından dolayı gururlanıyor ve kırbacını sağa sola sallayarak cevap veriyordu. "Şu tarafta görülen tersanedir afandım. Avat afandım. Toplar işte orada yapılıyor. Hayır hanımısı, bunlar mağaza falan değildir. Abluka daireleridir. Afandım, bunun ne olduğunu bilmiyor musunuz? Bunlar yabancıların bizden aldıkları pamukların deposudur afandım. Onlar bu pamukları Charleston'a ve Wilmington'a gönderirler. Biz de onlardan barut alırız. Bunların nereden geldiklerini bilmiyorum afandım. Miss Pitty onların İrlandalı olduklarını söylüyor. Ama bilmem, dillerinden kimse bir şey anlamıyor. Doğru afandım, fazlaca tütüyor. Bu kurumlar Miss Pitty'nin beyaz ipek perdelerini berbat ediyor. Bu kurumlar dökümhanelerden geliyor. Bir de gece kenti inleten gürültüyü bilseniz kimsenin gözüne uyku girmiyor. Olmaz afandım, siz onlara bakacaksınız diye arabayı durduramam afandım. Çünkü Miss Pitty sizi doğruca eve getirmemi istedi benden. Ben de söz verdim. Mrs. Scarlett selam versenize, tanımadınız galiba. Şu arabadakiler Mrs. Meriwether ile Mrs. Elsing idi. Scarlett evlenme töreninde bulunmak üzere bu iki hanımın Atlanta'dan Tara'ya geldiklerini hayal meyal anımsadı. Ayrıca bunların Miss Pitipet'in en iyi dostları oldukları da aklına geldi. Hemen başını Peter amcanın işaret ettiği tarafa çevirdi ve selam verdi. Kadınlar bir mağazanın önünde duran bir arabada oturuyorlardı. Kolları pamuklu kumaşlarla dolu olan mağaza sahibiyle iki tezgahtar kaldırımda duruyorlardı.